Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 23. Ayrım. Volvosunun anahtarları her zaman bıraktığı yerde, orta panelde duruyordu. Nefesi kesilmiş bir halde titreyen elleriyle anahtarı aldı ve kontağı soktu. Motor gürültüyle çalışıp farları yanınca korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldı. İğrenç bir şekil üstüne doğru geliyordu. Catherine o an dona kaldı. Farlarına yakalanan yaratık bedeni semboller ve yazılarla dövmelenmiş, çıplak göğüslü ve dazlak kafalı bir hayvandı. Parlak ışığa doğru koşarken böğürüp gün ışığına ilk kez çıkan bir mağara canlısı gibi ellerini gözlerinin önüne kaldırdı. Catherine vitese uzandı ama adam bir anda yanında bitivermişti. Yan cama dirseğiyle vurup kırık cam parçalarını kadının kucağına döktü. Dövmelerle kaplı dev bir kol camdan içeri girerek el yordamıyla boynunu buldu. Catherine vitesi geriye takıp hareket ettirdi ama saldırganı boğazına sarılmış, inanılmaz bir kuvvetle sıkıyordu. Kurtulma çabasıyla başını çevirdiğinde birden adamın yüzünü karşısında gördü. Tırnak izine benzeyen üç şerit makyajını sıyırmış ve altındaki dövmeleri ortaya çıkarmıştı. Gözleri vahşi ve acımasızdı. "Seni 10 yıl önce öldürmeliydim," diye gürledi. "Anneni öldürdüğüm akşam." Duyduğu bu sözler Catherine'in korkunç bir anının etkisine girmesine sebep oldu. Bu vahşi bakışı daha önce de görmüştü. Boğazını böyle kuvvetli sıkmasa çığlık atacaktı. Gaz pedalını kökleyince araba geriye doğru fırladı. Adam arabanın yanında sürüklenirken Catherine'in boynu kopacak gibi oldu. Araba hızla bankete çıkıp yan yattı. Catherine boynunun adamın ağırlığıyla ezildiğini hissedebiliyordu. Birden ağaç dalları arabanın yan tarafını sıyırmaya, camları kamçılamaya başladı ve ağırlık kayboldu. Araba yeşillikten yukarıdaki otoparka doğru ilerlerken Catherine gaza asıldı. Aşağıda kalan yarı çıplak adam ayağa kalkıp farlara baktı. Dehşet verici bir sakinlikle dövmeli kolunu kaldırdı ve Catherine'e doğrulttu. Korku ve nefretle kanı donan Catherine direksiyonu çevirip gaza bastı. Birkaç saniye sonra yalpalayarak Silver Hill yoluna çıkmıştı. Bölüm 48. Kongre binası polis memuru Nunes, bu karmaşık durumda Robert Langdon ile mimarın kaçmasına yardım etmekten başka seçenek görememişti. Ama şimdi zemin kattaki polis merkezinde fırtına bulutlarının toplanmaya başladığını anlıyordu. Şef Trent Anderson başına bir buz torbası tutarken başka bir memur Sato'nun yaralarına müdahale ediyordu. İkisi de görüntü takip ekibiyle birlikte oturmuş, Langdon ile Bellamy'nin yerini tespit etmek için dijital görüntü dosyalarını inceliyorlardı. Sato, tüm koridor ve çıkışlardaki video kayıtlarını kontrol edin diye emretti. Nereye gittiklerini öğrenmek istiyorum. Nunes tüm bunları izlerken midesinin bulandığını hissetti. Aradıkları kaydı bulup gerçeği öğrenmelerinin an meselesi olduğunu biliyordu. Kaçmalarına ben yardım ettim. CIA'den 4 kişilik bir ekibin Langdon'la Bellamy'nin peşlerine düşme hazırlığı yapmaları durumu daha da kötüleştiriyordu. Bu adamlar kongre binası polislerine hiç benzemiyorlardı. Bunlar siyah kamuflajları, gece görüşleri ve gelişmiş silahlarıyla fazlasıyla ciddi askerlerdi. Nunes kusacak gibi oldu. Kararını verip Şef Anderson'a usulca işaret etti. "Konuşabilir miyiz şef? Ne var?" Anderson, Nunes'in peşinden koridora çıktı. Nunes ter dökerken, "Şef, büyük bir hata yaptım," dedi. "Özür dilerim ve istifa ediyorum. Zaten birkaç dakika içinde beni kovacaksın." "Anlayamadım." Nunes güçlükle yutkundu. "Langdon'la Mimar Bellamy'yi ziyaretçi merkezinden binanın dışına çıkarlarken gördüm." "Ne?" Anderson adeta kükremişti. "Neden bir şey söylemedin?" "Mimar bana tek kelime etmememi söylemişti." "Benim için çalışıyorsun, lanet olası!" Anderson'ın sesi koridorda yankılandı. "Tanrı aşkına, Bellamy kafamı duvara vurdu." Nunes ona mimarın verdiği anahtarı uzattı. Anderson, "Bu ne?" diye sordu. "Independence bulvarının altındaki yeni tünelin anahtarı. Mimar Bellamy'deydi, bu sayede kaçtılar." Anderson konuşacak kelime bulamadan anahtara baktı. Sato başını koridora uzatıp dikkatle onları inceledi. "Orada neler oluyor?" Nunez benzinin attığını hissetti. Sato, Anderson'ın elinde tuttuğu anahtarı gördü. Korkunç küçük kadın yaklaşırken, Nunez şefini korumak amacıyla elinden geldiğince doğaçlama yaptı. Alt bodrumda yerde bir anahtar buldum. Şef Anderson'a nereye ait olabileceğini soruyordum. Sato yanlarına gelip anahtara bir göz attı. Peki şefin biliyor muymuş? Nunez bakışlarını Anderson'a dikti. Şefinin konuşmadan önce tüm seçenekleri düşünüp tarttığı anlaşılıyordu. Şef sonunda konuştu. Hemen bir şey söyleyemem. Kontrol etmem lazım. Sato, zahmet etme dedi. Bu anahtar ziyaretçi merkezinden başlayan tünelin kapısını açıyor. Anderson, öyle mi diye sordu. Nereden biliyorsunuz? Kamera kaydını bulduk. Memur Nunez, Langdon'la Bellamy'nin kaçmalarına yardım ettikten sonra kapıyı arkalarından kilitledi. O anahtarı Nunez'e Bellamy verdi. Anderson, öfkeden parlayan gözlerle Nunez'e döndü. Bu doğru mu? Rolünü sürdürmek için elinden geleni yapan Nunez, hızla başını salladı. Üzgünüm efendim, mimar bana kimseye bahsetmememi söylemişti. Anderson, mimarın sana ne söylediği umurumda değil diye bağırdı. Beklerdim ki, Sato, kes sesini Trent diyerek onun lafını kesti. İkiniz de çok beceriksiz yalancılarsınız. Bunları CIA sorgulamasına saklayın. Mimarın anahtarını Anderson'ın elinden kaptı. Buradaki işim bitti. 49. Bölüm. Cep telefonunu kapatan Langdon'ın endişesi giderek artıyordu. Catherine telefonuna cevap vermiyor. Catherine laboratuvardan güvenle ayrılıp, burada kendisiyle buluşmak üzere yola çıktığında aramaya söz vermişti ama hala aramamıştı. Bellamy okuma odasındaki sırada Langdon'ın yanında oturuyordu. Bu arada güvenli bir yerde saklanıp, sığınmalarına yardımcı olabileceğini düşündüğü birine telefon açmıştı. Ne yazık ki bu kişi de cevap vermediğinden Bellamy hemen Langdon'un cep telefonunu aramasını söyleyen acil bir mesaj bırakmıştı. Langdon'a, denemeye devam edeceğim dedi. Ama şimdilik kendi başımızın çaresine bakacağız ve bu piramit için bir plan yapmak zorundayız. Piramit. Artık sadece önündekileri bir taş piramit, kapak taşının bulunduğu mühürlü bir paket, karanlığın içinden çıkıp onu CIA sorgusundan kurtaran şık bir Afro-Amerikalı adam. Düşünebilen Langdon için okuma odasının görkemi birden kaybolmuştu. Langdon, kongre binası mimarından bir nebze olsun mantıklı davranmasını beklerdi ama Warren Bellamy'nin sözlerinin de Peter'ın Araf'ta olduğunu iddia eden deliden bir farkı yoktu. Bellamy, bu taş piramidin gerçekten de efsanedeki Mason piramidi olduğu konusunda ısrar ediyordu. Bizi güçlü bilgeliğe götürecek olan eski bir harita mı? Langdon kibarca, Bay Bellamy dedi. İnsanlara müthiş güç sağlayacak olan bir tür eski bilginin bulunduğu fikrini gerçekten ciddiye alamıyorum. Bellamy'nin gözlerinden hem hayal kırıklığı hem de heves okunuyordu. Bu durum, Langdon'un şüpheciliğini daha da kamçılamıştı. Bellamy her şeye rağmen, evet profesör dedi, böyle hissedebileceğini zaten tahmin etmiştim. Sanırım şaşırmamam gerek. Sen dışarıdan içeriye bakıyorsun. Efsane gibi algılayacağın bazı mason gerçekleri var. Çünkü bunları anlamanı sağlayacak uygun eğitimi almadın. Langdon şimdi kendisine patronluk taslandığını düşünüyordu. Odysseus'un tayfasında da yoktum ama Kiklop'un efsane olduğuna eminim. Bay Bellamy, efsane doğru olsa bile bu piramit, Mason piramidi olamaz. Olamaz mı? Bellamy tek parmağını taşın üstündeki Mason şifresinde gezdirdi. Bana tasvire mükemmel biçimde uyuyormuş gibi geliyor. Parlak metal kapak taşıyla taş bir piramit. Sato'nun röntgen filmine bakılacak olursa Peter'ın sana emanet ettiği şey bu. Küp biçimindeki ufak paketi eline alıp ağırlığını tarttı. Langdon, bu piramit 30 santimden daha küçük diye karşı çıktı. Hikayenin duyduğum her uyarlamasında Mason piramidinin devasa boyutlarda olduğu anlatılır. Bellamy'nin buna hazırlıklı olduğu anlaşılıyordu. Bildiğin gibi efsane, piramidin Tanrı'nın ulaşıp dokunabileceği kadar yüksek olduğundan bahseder. Kesinlikle. İçine düştüğün çıkmazı anlıyorum profesör. Fakat hem antik gizemler hem de Mason felsefesi her birimizin içindeki tanrısallığı över. Sembolik açıdan konuşursak, aydınlanmış bir insanın ulaşabileceği herhangi bir şey, Tanrı'nın ulaşabileceği yerdedir. Langdon kelime oyunundan etkilenmemişti. Bellamy, Kitab-ı Mukaddes bile aynı görüştedir dedi. Eğer yaratılıştaki Tanrı insanı kendi suretinden yaratmıştır sözünü kabul ediyorsak, onun neyi ima ettiğini de kabul etmek zorundayız. İnsanoğlu Tanrı'dan daha aşağı yaratılmamıştır. Luka 17:20'de, yani Luka İncili 17. bölüm 20. ayet. Bize Tanrı'nın egemenliği içinizdedir denir. Üzgünüm ama kendini Tanrı'nın dengi kabul eden bir Hristiyan tanımıyorum. Bellamy daha sert bir sesle, elbette yok dedi. Çünkü Hristiyanların çoğu ikisini birden ister. Gururla İncil'e inandıklarını ilan etmek isterler ama inanması çok zor veya zahmet verici kısımları görmezden gelirler. Langdon cevap vermedi. Bellamy, her neyse dedi, Mason piramidinin Tanrı'nın dokunabileceği kadar yüksek olduğunu tanımlaması, boyutları konusunda yanlış yorumlamalara sebep oldu. Bu yüzden senin gibi akademisyenler de piramidin efsane olduğunda ısrar ettiler ve kimse ne olduğunu araştırmadı. Langdon taş piramide baktı. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm dedi. Mason piramidinin her zaman bir efsane olduğuna inandım. Peki, taş ustalarının meydana getirdiği bir haritanın taşa oyulması sana da son derece uygun gelmiyor mu? Tarih boyunca en önemli işaretler hep taşa kazındı. Davranışlarımıza yön vermemiz için Tanrı'nın Musa'ya verdiği 10 emir de buna dahil. Evet anlıyorum ama ismi hep Mason piramidi efsanesi diye geçer. Efsane ifadesi hayal ürünü olduğunu gösterir. Evet, efsane. Bellamy kendi kendine güldü. Korkarım sen de Musa ile aynı dertten muzdaripsin. Anlamadım. Bellamy sandalyesinde dönüp 16 bronz heykelin aşağıyı izlediği ikinci kat balkonuna bakarken adeta eğleniyormuş gibiydi. Musa'yı görüyor musun? Langdon bakışlarını kütüphanenin ünlü Musa heykeline kaldırdı. Evet, boynuzları var, farkındayım. Ama neden boynuzları olduğunu biliyor musun? Öğretmenlerin çoğu gibi Langdon da kendisine ders verilmesinden hoşlanmazdı. Yukarıdaki Musa heykelinin başında boynuzlar bulunmasının sebebi, binlerce Hristiyan heykelinde Musa'nın boynuzlarının olmasıyla aynı sebeptendi. Mısır'dan Çıkış kitabının hatalı tercümesi. Asıl İbranice metinde Musa'nın Karan Ohr panavı olduğu yazıyordu. Yani yüzünün teni ışık demetiyle parlıyordu. Ama Roma Katolik Kilisesi, Kitab-ı Mukaddes'in resmi Latince tercümesini yaptırırken, çevirmen Musa'nın tasvirini yanlış anlayıp, Cornuta Eset Facies Sua diye tercüme etmişti. Yani yüzünde boynuzları vardı. O andan itibaren, ayetlere sadık kalmazlarsa, kendilerinden öç alınacağından korkan ressam ve heykeltıraşlar, Musa'yı boynuzlarıyla betimlemeye başlamışlardı. Langdon, basit bir hataydı diye yanıtladı. Milattan sonra yaklaşık 400 yıllarında Saint Jerome'un yanlış tercümesi. Bellamy etkilenmiş gibi bakıyordu. Kesinlikle yanlış tercüme ve bunun sonucunda zavallı Musa tarih boyunca deforme edildi. Deforme edildi cümlesi durumu güzel ifade ediyordu. Langdon çocukluğunda Michelangelo'nun şeytani boynuzlu Musa'sını gördüğünde dehşete düşmüştü. Bu heykel, San Pietro in Vincoli'nin en önemli öğesiydi. Bellamy, boynuzlu Musa örneğini yanlış anlaşılan tek bir kelimenin tarihi nasıl değiştirebileceğini göstermek için verdim, dedi. Bu dersi birkaç yıl önce Paris'te ilk elden öğrenen Langdon, tereciye tere satıyorsun diye düşündü. Sangreal, kutsal kase, Sangreal, soylu kan. Bellamy, Mason piramidi konusunda insanlar bir efsane hakkında söylentiler duydular diye devam etti ve bu fikir yapışıp kaldı. Mason piramidi efsanesi söylence gibi geliyordu ama efsane kelimesi aslında başka bir şeyden bahsediyordu. Yapısı değiştirilmişti, tıpkı tılsım kelimesi gibi. Gülümsedi, dil gerçeği saklamakta oldukça usta. Size katılıyorum ama bu noktadan sonrasını anlamıyorum. Robert, Mason piramidi bir harita ve tüm haritalar gibi onun da bir efsanesi var. Yani nasıl okuman gerektiğini gösteren bir anahtarı. Bellamy küp şeklindeki paketi eline alıp yukarı kaldırdı. Görmüyor musun bu kapak taşı, piramidin efsanesi. Yeryüzündeki en güçlü sanat eserinin nasıl okunacağını gösteren bir anahtar. İnsanoğlunun en büyük hazinesinin, tüm çağların kayıp bilgeliğinin. saklandığı yeri ortaya çıkaran bir harita. Langdon susmuştu. Bellamy, söylemek zorundayım ki dedi, senin şu ulu mason piramidin sadece bu. Altın kapak taşı Tanrı'nın dokunabileceği kadar yukarı yükselen mütevazi bir taş. Aydınlanmış birinin uzanıp dokunabileceği yükseklikte. İkisinin arasında birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Yeni bir açıdan değerlendirebileceğini gördüğü piramide bakan Langdon, içinde beklenmedik bir heyecan hissetti. Gözleri tekrar masonik şifreye kaydı. Ama bu şifre o kadar... Basit mi? Langdon başını salladı. Bunu herhangi biri çözebilir. Bellamy gülümseyip Langdon'a bir kağıtla kalem uzattı. Belki o zaman sen bizi aydınlatabilirsin. Langdon şifreyi okuyup okumamak konusunda kararsızdı ama içinde bulundukları şartları göz önüne alınca bu, Peter'a karşı ufak bir ihanet gibi kalıyordu. Bunun dışında yazı ne derse desin, herhangi bir şeyin saklandığı yeri ortaya çıkaracağını sanmıyordu. Kaldı ki bu, tarihin en büyük hazinelerinden biri olsun. Langdon, Bellamy'nin uzattığı kalemi alıp çenesine vurarak şifreyi incelemeye başladı. Şifre o kadar basitti ki kalem kağıda ihtiyacı yoktu bile. Buna karşın hataya pay bırakmamak için kalemle kağıdı kullanıp mason şifresini çözmekte en sık kullanılan deşifre anahtarını yazdı. Alfabenin sırasına uygun olarak dizilen anahtar ikisi düz, ikisi noktalı, toplam 4 sistemden oluşuyordu. Alfabenin her bir harfi benzersiz biçimdeki bir duvar ya da kafese yerleştirilmişti. Her bir harfin duvarının şekli o harfin sembolüydü. Plan o kadar basitti ki neredeyse çocuk işiydi. Langdon çıkardığı işi iki kere kontrol etti. Deşifre anahtarının doğruluğundan emin olduktan sonra dikkatini piramidin üstündeki şifreye verdi. Kodlamayı çözmesi için tek yapması gereken deşifre anahtarında eşleşen şekli bulmak ve içindeki harfi yazmaktı. Piramidin üstündeki ilk karakter aşağıya bakan oka veya bir kadehe benziyordu. Langdon kadeh şeklindeki kısmı deşifre anahtarında hemen buldu. İçinde S harfi yer alıyordu. Langdon S yazdı. Piramitteki ikinci sembol sağ kenarı eksik bir noktalı kareydi. Deşifre anahtarında bu O harfine karşılık geliyordu. O yazdı. Üçüncü sembol basit bir kareydi ve içinde E harfi vardı. Langdon E yazdı. So E. Tümünü tamamlayana kadar hızlanarak devam etti. Langdon bitmiş çevirisine bakarken şaşkınlık dolu bir iç çekti. Büyük bir buluş yaptığım söylenemez. Bellamy'nin yüzünde bir tebessüm belirir gibi oldu. Bildiğin gibi profesör, antik gizemler sadece gerçekten aydınlananlar için korunmuştur. Kaşlarını çatan Langdon, doğru dedi. Anlaşılan, ben hak etmiyorum. 23. ayrımın sonu, sayfa 219, devamı 24. ayrımda.